Ayrım 9. Sayfa 90. Kardeş kavgası. O günden sonra Almanya bölündü. Tutucular ne barış antlaşmasını ne de bu anlaşmayı tasdik etmiş olan Cumhuriyeti kabul ediyorlardı. Ordu da General Gröner hariç yeni demokrat rejimi desteklemeye yemin ettiği ve Versay'daki imzaya ait son kararı verdiği halde anlaşmayı kabul etmiyordu. Tutucular Kasım ihtilaline rağmen ekonomik gücü ellerinde bulunduruyorlardı. Sanayi, büyük malikaneler ve ülkedeki sermayenin çoğu onlardaydı. Zenginliklerini bundan böyle cumhuriyeti yok etmek için kullanabilir, siyasi partileri ve siyasi basını bu amaç için paralarıyla besleyebilirlerdi. Ordu barış antlaşmasının daha mürekkebi kurumadan antlaşmanın askeri yasaklarından bir takım kaçamaklar yapmaya başladı. Ordu böylelikle sosyalist liderlerin korkaklıkları ve kısa görüşlülükleri yüzünden yukarıda gördüğümüz gibi yalnız eski Prusyalı geleneğini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni Almanya'da siyasi gücün merkezi haline de geliyordu. Ordu kısa ömürlü cumhuriyetin son günlerine kadar hiçbir siyasi harekete yatırım yapmadı. Ama zeki general Hans von Zeigt'in yarattığı 100 bin kişilik ufak Reichswehr, küçük olmakla birlikte devlet içinde bir devlet oldu. Ulusun iç ve dış politikasında gün geçtikçe etkisini artırdı. Sonunda öyle bir zaman geldi ki cumhuriyetin varlığı ancak subay kadrosunun isteğine bağlı oldu. Ordu devlet içinde devlet olduğu için milli hükümet ona karışmıyordu. Weimar Anayasası'na göre ordunun öteki batı demokrasilerinde olduğu gibi kabine ve parlamentonun emrinde bulunması gerekirdi. Ama olmadı. Ordu kadrosu kralcı, cumhuriyet düşmanı anlayışından vazgeçmedi. Scheidemann ve Grzeszczynski gibi birkaç sosyalist lider silahlı kuvvetlerin demokratlaşmasını istediler. Ordunun eski otoriter emperyalist geleneğe bağlı subayların elinde bırakılmasındaki tehlikeyi görüyorlardı. Ama bu görüşte olanlara yalnız generaller değil, başlarında Savunma Bakanı Noske olmak üzere sosyalist arkadaşları da karşı koydular. Cumhuriyetin proleter bakanı, Dünya Savaşı'nın kahraman asker anısını diriltmek istemediğini övünerek söyledi. Meşru olarak iktidara geçmiş bir hükümetin kendi demokratik ruhuna bağlı Reichstag'ın ve kabinenin emrinde yeni bir ordu yaratmaması zamanın göstereceği gibi cumhuriyet için korkunç bir hata olmuştur. Adalet cihazının temizlenmemesi de büyük bir hataydı. Bu cihazın yöneticileri sonradan karşı ihtilalin elebaşıları olmuşlar, adaleti kendi politik amaçlarına alet etmişlerdir. Tahrikçi Franz L. Neumann'ın dediği gibi siyasi adaletin Alman Cumhuriyeti'nin hayatında en karanlık sayfaları teşkil ettiği kaçınılmaz bir sonuçtur. 1920'de Kap darbesinden sonra hükümet 705 kişiyi vatana ihanet suçuyla mahkemeye sevk etmişti. Bunların içinde yalnız biri mahkum oldu. Berlin polis müdürü. Hem de 5 yıl. Onur kırmayan göz hapsine. Prusya hükümeti mahkum olan müdürün emeklilik hakkını kaldırdığı halde yüksek mahkeme iadesine karar verdi. 1926 Aralık ayında bir Alman mahkemesi Kap darbesinin askeri lideri General von Lüttwitz'e hükümeti isyan ettiği sırada ve adaletten kaçarak Macaristan'da kaçak yaşadığı 5 yıl içinde işleyen emeklilik hakkını tanıdı. Oysa yüzlerce Alman liberali yazılı ya da sözle ordunun Versay Anlaşması'nı durmadan nasıl bozduğunu açıkladıkları ya da bu hareketi kötüledikleri için vatana ihanet suçuyla ağır hapse mahkum edilmekteydi. Cumhuriyeti destekleyenlere ihanet kanunları merhametsizce uygulanıyordu. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerse az sonra Adolf Hitler'in de öğreneceği gibi serbestçe geziyorlar ya da hafif cezalara çarptırılıyorlardı. Katiller bile sağ mensup oldukları ve demokratları öldürdükleri takdirde ordu subaylarının ve sağcıların yardımıyla mahkemelerin elinden kurtarılıyorlardı. Öte yandan bizim yumuşak sosyalistler demokratların ve katolik merkezcilerin yardımıyla daha doğduğu zaman sendeleyen zavallı cumhuriyeti ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Gün geçtikçe sayıları ve cesaretleri artan düşmanlarının kinlerine, iftiralarına ve ara sıra da kurşunlarına karşı koymak zorundaydılar. Batı'nın Çöküşü adlı kitabından ötürü göklere çıkartılan Oswald Spengler şöyle bağırıyordu. O sıralarda Weimar Anayasası halkın kalbinde daha başlangıçta mahkum edilmiştir. Aşağıda Bavyera'da genç kundakçı Adolf Hitler bu yeni milliyetçi, demokrasi düşmanı, cumhuriyet düşmanı akımın gücünü doğru kestirip onunla koşturmaya başladı. Olaylar da ona çok yardım etti. Özellikle şu ikisi, Mark'ın düşmesi ve Fransa'nın Ruhr bölgesini işgali. Yukarıda gördüğümüz gibi 1921 yılında 1 dolar 75 marka yükseldiği zaman Mark yuvarlanmaya başlamıştı. Ertesi yıl Mark dolar başına 400'e, 1923'ün başında 700'e düştü. 1922 sonbaharında Alman hükümeti İtilaf devletlerinden tamirat ödemelerinde bir erteleme yapılmasına müsaade edilmesini istedi. Poincaré, Fransız hükümeti bunu derhal reddetti. Almanya kereste teslimatını yapmayınca savaş sırasında Fransa'nın cumhurbaşkanlığını yapmış olan dik kafalı Fransız başbakanı Fransız kuvvetlerine Ruhr'un işgalini emretti. Yukarı Silezya'nın Polonya'ya verilmesinden sonra Almanya'nın muhtaç olduğu kömür ve çeliğin dörtte üçünü sağlayan bu can noktası böylece Almanya'nın elinden gitmiş oldu. Alman ekonomisine indirilen bu darbe halkı 1914'ten beri görülmemiş bir şekilde bir araya getirdi. Ruhr işçileri genel grev ilan ettiler. Pasif direniş kampanyası açan Berlin hükümetinden para yardımı gördüler. Ordunun yardımıyla sabotajlar ve çete savaşları düzenlendi. Fransız hükümeti bu harekete tutuklamalar, sürgünler hatta ölüm cezalarıyla cevap verdi. Ama Ruhr'da bir çark bile dönmedi. Alman ekonomisi bu kadar sıkışık duruma girince Mark'ın düşüşü de hızlandı. 1923 Ocak ayında Ruhr'un işgalinde 1 dolar 18 bin marka yükselmişti. Haziran'da 160 bin marka, Ağustos'ta 1 milyon marka yükseldi. Kasım'da artık vurma saatinin geldiğini düşündü Hitler. Bu sıralarda 1 dolar almak için 4 milyar mark lazımdı. Sonradan bu miktar trilyonlara çıktı. Alman parası bütünüyle değerini yitirmişti. Maaşların ve gündeliklerin satın alma gücü sıfırdı. Üst sınıfların ve işçilerin ömürleri boyunca biriktirdikleri paralar bir anda yok olmuş gitmişti. Ama yok olan önemli bir şey daha vardı. Halkın, Alman toplumunun ekonomik yapısına inancı. Tasarrufları ve yatırımları teşvik etmiş olan ve bunlardan sağlam bir gelir sağlayacağını vaat eden, sonra da taahhütlerinden dönen bir toplumun ölçüleri ve yaptığı işler ne kadar iyi olabilirdi? Bu halkı dolandırmak değil de neydi? Bu felaketin suçlusu düşmana teslim olan, tamirat yükünü kabul eden demokratik cumhuriyet değil miydi? Ne yazık ki cumhuriyet yönetimi yaşamak için üzerine bir sorumluluk almış bulunuyordu. Bütçeyi denkleştirmekle enflasyon pekala önlenebilirdi. Bu zordu ama imkansız değildi. İyi bir vergi sistemi bunu sağlayabilirdi. Ama yeni hükümet böyle bir sistemi kurmak cesaretini gösteremedi. Bundan başka savaş masrafları 164 milyar mark. Kısmen de olsa doğrudan doğruya vergilerle karşılanmamış, 93 milyarı savaş istikrazlarıyla, 29 milyarı hazine bonolarıyla, geri kalanı da kağıt para basımını artırmakla sağlanmıştı. Cumhuriyet hükümeti vergi verecek güçte olanların vergilerini yükseltecek yerde 1921 yılında fiilen indirmişti. Ondan sonra hükümet halk kitlelerinin düşeceği sefaleti göz önünde tutmadan kendi çıkarlarını düşünen büyük sanayicilerinin teşvikiyle devleti kamu borçlarından kurtarmak, tamirat borçlarını ödemeden kaçmak ve Fransızları Ruhr'da sabote etmek amacıyla Mark'ın düşmesine bile göz yumdu. Bundan başka paranın değerini kaybetmesinden yararlanarak ağır sanayi borçlarını değersiz marklarla ödeyip borçlarından kurtuldu. Barış Antlaşması'nın yasağından kaçmak için o sırada Truppenamt asker bürosu adı altında gizlenen Genelkurmay, Almanya'nın böylelikle savaş borçlarından kurtulacağını ve Almanya'yı mali bakımdan yeni bir savaşa hazırlayacağını umuyordu. Oysa halk kitleleri paranın değerini kaybetmesi sonucunda sanayi krallarının, ordunun ve devletin ne kadar kazançlı çıktığını anlamadılar. Onların bütün bildikleri şey koskoca bir banka hesabıyla birkaç havucun, bir kilo patatesin, bir iki kilo şekerin ve yarım kilo unun bile satın alınamadığıydı. Teker teker iflas etmiş olduklarını biliyorlardı ve her gün midelerini kemiren açlığı da biliyorlardı. Bu sefil ve umutsuz durumda olup bitenlerden Cumhuriyeti sorumlu tutuyorlardı. Bütün bunlar Adolf Hitler'e Tanrı'nın gönderdiği nimetlerdi. Bavyera isyanı. Hükümet bu kağıt parçalarını hiç aldırmadan basıp duruyor, çünkü baskı durursa hükümet de topu atacak diye bağırıyordu Hitler. Çünkü matbaalar bir kere durdu mu Mark'ın stabilizasyonu için bu gereklidir. Dolandırıcılık hemen gün ışığına çıkacak. İnanın bana sefaletimiz daha da artacak. Alçaklar işlerini yola koyacaklar. Neden? Çünkü devletin kendisi hırsız. Eğer halk bir yanda milyarlar dururken açlıktan ölmekten korkuyorsa şu sonuca varmalıdır. Genellikle halkı dolandırma fikri üzerine kurulmuş bir devlete artık boyun eğemeyiz. Biz bir diktatörlük istiyoruz. Başıboş sürüp giden enflasyonun yarattığı zorluklar ve kararsızlıklar elbette ki milyonlarca Alman'ı bu sonuca sürüklüyordu. Hitler de bu halkın önüne düşmeye hazırdı. Hitler 1923'teki anarşik şartların cumhuriyeti devirmek için bir daha ele geçmeyecek bir fırsat yarattığını düşündü. Karşı ihtilale kendisi önderlik ettiği takdirde bunun doğuracağı bir sürü zorluklar vardı. Böylece bir hareketin önderi olmadan bu zorluklarla pek ilgilenmek niyetinde değildi. İlk olarak Nazi Partisi, gerçi sayıca her gün artıyordu ama Bavyera'da bile daha henüz önemli bir parti olmaktan uzaktı. Bavyera'nın dışında ise hiç tanınmıyordu. Böyle bir küçük parti cumhuriyeti nasıl yıkabildi? Karşısına çıkan zorluklardan kolay kolay yılmayan Hitler bunun bir yolunu buldu. Bavyera'daki bütün cumhuriyet düşmanı, milliyetçi güçleri kendi önderliği altında toplayabilirdi. Sonra Bavyera hükümetinin, Bavyera'daki silahlı derneklerin ve Reichswehr'ın yardımıyla bir yıl önce Mussolini'nin yaptığı gibi Berlin üzerine bir yürüyüşe geçebilir ve Weimar Cumhuriyeti'ni aşağı edebilirdi. Mussolini'nin elde ettiği kolay başarının onda bu fikri yaratmış olduğu kesindir. Fransızların Ruhr'u işgali Almanların bu geleneksel düşmanına karşı kinlerini yeniden uyandırdı ve böylece milliyetçilik ruhunu yeniden canlandırdı. Ama bu olay Hitler'in işini bozdu. Hitler'in istediği en son şeydi bu. Onun amacı cumhuriyeti ortadan kaldırmaktı. Almanya ancak kendi ihtilalini yaparak bir diktatörlük kurduktan sonra Fransa'yı ele alabilirdi. Hitler o günler geçerli olan kamu eğilimi karşısında hiç de tutulmayan bir politika izledi. Hayır, Fransa kahrolmasın. Ana yurda ihanet edenler, Kasım katilleri kahrolsunlar. Parolamız bu olmalıdır. 1923 yılının ilk aylarında Hitler kendisini bu parolaya verdi ve bütün gücüyle onu etkili kılmaya çalıştı. Şubat ayında daha çok Röhm'ün örgütçü yeteneği sayesinde Bavyera'nın silahlı dört yurtsever derneği Nazilerle birleşti ve Hitler'in siyasi önderliğinde Arbeitsgemeinschaft der Vaterländischen Kampfverbände, ana yurt için dövüşen derneklerin çalışan birliği adında bir örgüt oldu. Eylül'de Deutscher Kampfbund, Alman dövüş birliği adı altında daha güçlü bir grup kuruldu. Hitler grubun üç liderinden biriydi. Bu örgüt 1870'te Sedan'da Almanların Fransa'yı yenmelerinin yıl dönümünü kutlamak üzere 2 Eylül'de Nürnberg'de yapılan büyük halk toplantısında kuruldu. Modern Almanya'nın faşist eğilimli gruplarının çoğu oradaydı ve Hitler milli hükümete karşı söylediği şiddetli bir söylevden sonra bir miktar alkış topladı. Yeni Kampfbund'un amaçları açıkça anlatıldı. Amaç Cumhuriyeti ortadan kaldırmak ve Versay Anlaşması'nı yırtmaktı. Hitler, Nürnberg toplantılarında gösteri yapanların yürüyüşünü General Ludendorff'un yanında seyretti. Bu bir rastlantı değildi. Hitler adını Berlin'deki Kapp hükümet darbesine karıştırmış ve o zamandan beri bir sağcı, karşı ihtilali durmadan kışkırtmış olan bu savaş kahramanı üzerinde bir süreden beri çalışıyor, kafasındaki hareketi onun destekleyeceğini umuyordu. İhtiyar general politikadan anlamazdı. Münih'in dışında yaşıyor, Bavyeralılardan Bavyeralı görünmeye çalışan Veliaht Ruprecht'ten Almanya'daki devletler içinde Katoliklikte en ileri giden bu yöresel Katoliklerden nefretini gizlemiyordu. Hitler bütün bunları biliyordu ama general amaçlarına uygundu. Yalnız Ludendorff'un milliyetçi karşı ihtilalin siyasi lideri olmasını istemiyordu. Oysa savaş kahramanının bütün hırsıyla bu rolü oynamak istediği biliniyordu. Hitler bu rolü kendisine saklamıştı. Yine de Ludendorff'un adı bütün Almanya'daki subaylar ve tutucular arasındaki ünü henüz Bavyera'nın dışında tanınmayan bu taşra politikacısı için bir yatırım olabilecekti. Hitler Ludendorff'u planlarına almaya başladı. 1923 yılının sonbaharında Alman Cumhuriyeti ile Bavyera Devleti arasındaki ilişki bir buhran noktasına geldi. 26 Eylül'de Başbakan Gustav Stresemann, Ruhr'daki pasif direnmenin bittiğini ve Alman savaş borçlarının yeniden ödenmeye başlayacağını ilan etti. Hindenburg ile Ludendorff'un eski bir sözcüsü, koyu bir tutucu ve gizliden gizliye de kralcı olan başbakan, kurtarılması, birliğini kurması ve tekrar eski gücünü kazanması istendiği takdirde Almanya'nın hiç olmazsa bir zaman için bir huzur dönemine girmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Daha ileri gidilirse sonunda bir iç savaş başlayabilir, bu da bütün ulusun son olarak ortadan silinmesiyle sonuçlanabilirdi. Ruhr'da Fransızlara karşı başlayan direnme hareketinden vazgeçilmesi ve tamirat borçlarının yeniden ödenmeye başlaması, Alman milliyetçileriyle o sırada onlar kadar güçlenmekte olan ve Cumhuriyet eleştirme konusunda onlara katılan komünistler arasında büyük bir öfke ve çılgınlık yarattı. Stresemann hem aşırı sağdan hem de aşırı soldan gelen önemli başkaldırma hareketleriyle karşılaştı. Ruhr ve tamirat konularındaki politikasını değiştirdiğini açıkladığı gün olağanüstü durum ilan etmiş, Cumhurbaşkanı Ebert de kendisine katılmıştı. Almanya'da yürütme gücü 26 Eylül 1923'ten 1924 Şubat'ına kadar olağanüstü durum kanunu gereğince Savunma Bakanı Otto Gessler ile Ordu Komutanı General von Zecht'in elinde kalacaktı. Aslında bu general ile ordusunun fiilen Almanya'nın diktatörü yapmak demekti. Bavyera bu çözümü hiç kabul edecek durumda değil. Eugen von Knilling'in başkanlığındaki Bavyera kabinesi de 26 Eylül'de kendine göre bir olağanüstü durum ilan etti. Sağcı, kralcı eski başbakan Gustav von Kahr'ı devlet komiseri yaparak ona diktatör yetkileri tanıdı. Berlin'de Bavyera'nın Alman Birliği'nden ayrılmasından, Wittelsbach hanedanın yeniden tahta getirmesinden ve belki de Avusturya ile bir Güney Alman Birliği kurmasından korkuluyordu. Cumhurbaşkanı Ebert çarçabuk kabineyi topladı ve General von Zecht'i toplantıya çağırdı. Ebert, ordunun ne yanda olduğunu öğrenmek istiyordu. Zecht çekinmeden cevap verdi. Ordu, Bay Başkan, benim arkamdadır. Tek gözlüklü, dik bakışlı Prusyalı başkomutanın verdiği bu soğuk cevap, Alman Cumhurbaşkanı'nı ya da başbakanını hiç de beklendiği gibi şaşırtmadı. Ordunun zaten devlet içinde devlet olduğunu, yalnızca kendi kendine bağlı bulunduğunu biliyorlardı. Nitekim yukarıda gördüğümüz gibi 3 yıl önce Kap kuvvetleri Berlin'i işgal ettikleri zaman ZEK'te aynı şekilde başvurulmuş, o sırada ordu Cumhuriyeti değil Asi Generali desteklemişti. Şimdi 1923'te bütün sorun ZEK'in yerini tayin etmekteydi. Neyse ki bu sefer ZEK, Cumhuriyet'in arkasında yer aldı. Cumhuriyet'e demokratik ilkelere inandığından değil, Bavyera'da ve kuzeyde çıkan isyanlar yüzünden tehlikeye düşen rejimi bir süre desteklemeyi, ordunun muhafazası ve Almanya'nın bir iç savaştan uzak bulundurulması bakımından gerekli saydığından ötürü bu yolu tutmuştu. Münih'teki ordu karargahında bulunan yüksek rütbeli subayların Bavyera'nın Almanya'dan ayrılmasını istemeyenleri desteklediğini biliyordu. Eski genelkurmay subaylarından Albay Buchrucker'in Berlin'i işgal etmek ve Cumhuriyet hükümetini devirmek üzere bir kara Reichswehr komplosu hazırladığından haberi vardı. Soğuk bir ince hesap ve kesin kararla orduyu doğru yola getirmeye ve iç savaş tehlikesini önlemeye koyuldu. 30 Eylül 1923 gecesi Albay Buchrucker'in Kara Reichswehr adındaki kuvvetleri Berlin'e giden 3 müstahkem mevkiyi işgal ettiler. ZEK, muvazzaf askerlere bu kuvvetleri sarmalarını emretti ve 2 gün sonra Buchrucker teslim oldu. Vatana ihanet suçuyla yargılandı ve 10 yıl kalebentliğe mahkum edildi. 100 bin askeri gizlice takviye etmek amacıyla Arbeitskommandos, çalışma komandoları adı altında evvelce ZEK tarafından kurulmuş olan Kara Reichswehr dağıtıldı. Kabaca 20 bin kişilik Kara Reichswehr kıtaları 1920-23 yıllarının karışık günlerinde Almanya'yı Polonyalılara karşı korumak üzere Doğu cephesine yerleştirilmişti. Bu yasak örgüt, Orta Çağ'ın Feme Gericht'te denen gizli mahkemeler usulünü yeniden koydu ve Kara Reichswehr'in faaliyetini İtilaf Kontrol Komisyonu'na haber verenlere istediği gibi ölüm cezası verdi. Bu cinayetlerin birçoğu mahkemelere intikal etti. Duruşmaların birinde Alman Savunma Bakanı Noske'nin hedefi Otto Gressler, örgütten haberi olduğunu inkar ve böyle bir örgütün bulunmadığını ısrarla beyan etti. Ancak kendisini sorguya çekenlerden biri bu beyana itiraz edince Gressler şöyle bağırdı. Kara Reichswehr'den söz eden bir kimse vatana ihanet suçu işlemiş olur. ZEK bundan sonra dikkatini Saksonya, Turingia, Hamburg ve Ruhr'da çıkan komünist isyanlarına çevirdi. Solu bastıran bir ordunun bağlılığından şüphe edilmezdi. Saksonya'daki mahalli Reichswehr komutanı sosyalist komünist hükümeti tutukladı. Buraya bir Reich komiseri tayin edildi. Hamburg'da ve öteki bölgelerde komünistler çarçabuk temizlendi. Bolşeviklerin oldukça kolay bastırılması, Bavyera'dakilerin cumhuriyeti komünizme gitmekten ancak kendilerinin alıkoyabilecekleri iddialarını boşa çıkartacak ve artık Bavyeralılar milli hükümet otoritesini tanıyacak diye düşünüyordu Berlin. Ama böyle olmadı. Bavyera Berlin'e kafa tutmakta devam etti. O sıralarda Bavyera'da üçlü bir diktatör yönetimi vardı. 3 kişiden biri devlet komiseri Kahr, ikincisi Bavyera'daki Reichswehr komutanı General Otto von Lossow, üçüncüsü devlet polisinin başkanı Albay Hans von Seisser'di. Kahr, Cumhurbaşkanı Ebert'in Almanya'da ilan ettiği olağanüstü durumu Bavyera'da uygulamayı reddetti. Berlin'den gelen hiçbir emri yerine getirmedi. Genel olarak hükümete ve özel olarak da ZEK, Stresemann ve Gessler'e çok acı bir şekilde saldıran Hitler'in gazetesi Völkischer Beobachter'in kapatılmasını hükümet isteyince Kahr bu emri öfkeyle reddetti. Bavyera'daki silahlı çetelerden bazılarının tanınmış üç lideri Yüzbaşı Heiss, Yüzbaşı Erhard Kapp darbesinin kahramanı ve Teğmen Rosbach'ın Röhm'ün homoseksüel arkadaşlarından. yakalanması için Berlin'den gelen emri Kahr aynı şekilde hasıraltı etti. Sabrı tükenen Zekt, General von Lossow'a Nazi gazetesini kapatmasını ve 3 hür tabur liderini yakalamasını emretti. Kendisi de Bavyeralı olan Hitler'in güzel sözleriyle Kahr'ın iradesinin etkisinde kalan karışık kafalı ve zayıf general bu emre boyun eğmekte tereddüt etti. 24 Ekim'de Zekt onu attı ve yerine General Kress von Kreisenstein'ı tayin etti. Kahr Berlin'den böyle bir emir alacak adam değildi. Lossow'un Bavyera'daki Reichswehr birliklerinin komutanlık alacağını ilan etti. Anayasaya meydan okuyarak ordudaki subaylarla erleri Bavyera hükümetine bağlı kalmak için özel bir yemine zorladı. Bu Berlin'e göre yalnız siyasi değil askeri bir isyandı da. General von Zekt bu isyanların ikisini de bastırmaya karar verdi. Bavyera üçlüsüne, Hitler'e ve silahlı derneklere açık bir uyarma yaparak herhangi bir isyan hareketine kuvvetle karşı konulacağını bildirdi. Ama Nazi lideri artık geri dönecek durumda değildi. Adamları harekete geçmesini istiyorlardı. SA komutanlarından Teğmen Wilhelm Brückner Hitler'i derhal darbeyi indirmeye zorluyordu. Adamları artık tutamayacağım gün yaklaşıyor diye Hitler'i uyarıyordu. Eğer şimdi hiçbir şey yapılmayacak olursa bizi bırakıp giderler. Hitler de Stresemann daha fazla zaman kazanacak olursa bu ülkeye huzur getirmeyi başarırsa fırsatın elinden gideceğini anlamıştı. Berlin Münih'in üzerine yürümeden Münih'in Berlin üzerine yürümesini Kahr ve Lossow'dan istedi. Bu arada üçlü yönetimin ya kuvvetini kaybetmekte olduğundan ya da Bavyera'yı Almanya'dan ayırmak amacıyla kendisi olmaksızın bir hükümet darbesi hazırladıklarından şüpheleniyordu. Kuvvetli, birleşik, milliyetçi bir Almanya taraftarı olan Hitler buna şiddetle karşı geldi. Kahr, Lossow ve Zeisser üçlüsü Zekt'in uyarmasından sonra gevşemeye başladılar. Kendilerini tehlikeye atacak lüzumsuz bir gösteriş yapmak istemiyorlardı. 6 Kasım'da Hitler'in başında bulunduğu Kampfbund örgütüne harekete geçmekte acele etmemelerini, ne zaman ve nasıl harekete geçileceğini kendilerinin kararlaştıracaklarını bildirdiler. Bu emir Hitler için artık teşebbüsü kendi eline alması gerektiğini bildiren bir işaretti. Bir darbeyi kendi başına yapacak kadar desteği yoktu. Bavyera devletinin ordunun ve polisin desteğini sağlaması gerekiyordu. Bu dersi Viyana'da aylak dolaştığı günlerde öğrenmişti. Ne yapıp Kahr, Lossow ve Zeisser'i kendisiyle birlikte olacak ve artık geriye dönemeyecekleri bir duruma sokmalıydı. Cesur hatta cüretkar olması gerekiyordu ve Hitler bu niteliklere sahip olduğunu ispat etti. Bu üç adamı kaçırmaya ve ellerindeki iktidarı kendi davası hesabına kullandırmak için onları zorlamaya karar verdi. Bu fikri Hitler'e ilk önce Rusya'dan gelme iki göçmen verdi. Rosenberg ile Schübner Richter soyadını taşıyan bu ikincisi de Rosenberg gibi hayatının çoğunu Rusya'nın Baltık bölgelerinde geçirmiş, savaştan sonra bir yolunu bularak Sovyetler Birliği'nden Münih'e kaçmış şüpheli biriydi. Münih'teki Nazi partisine katılmış, Hitler'in yakın arkadaşlarından biri olmuştu. Almanya'nın milli günü Totengedenktag olan 4 Kasım'da Münih'in göbeğinde bir askeri geçit resmi yapılacaktı. Gazetelerin yazdığına göre geçit resminde halkın sevdiği veliaht Ruprecht ile birlikte Kahr, Lossow ve Zeisser de bulunacak ve Feldherrnhalle'deki caddede kurulacak bir tribünden askerleri selamlayacaktı. Schäubner Richter ile Rosenberg, kamyonlarla getirilecek birkaç yüz hücum taburu erinin geçit resmi kıtaları gelmeden önce küçük sokakta toplanmasını ve caddeyi makineli tüfekle kapatmasını Hitler'e teklif ettiler. Bundan sonra Hitler tribüne çıkacak, ihtilalin başladığını ilan edecek, tabancasını orada bulunan büyüklere çevirerek ihtilal önderine yardım etmelerini isteyecekti. Hitler bu planı beğendi ve memnunlukla kabul etti. Ama kararlaştırılan günde Rosenberg keşif için erken saatlerde olayın geçeceği yere gittiği zaman dar sokağın tepeden tırnağa silahlandırılmış büyük bir polis kuvvetiyle korunduğunu hayretle gördü. Komplodan, dolayısıyla ihtilalden vazgeçmek gerekiyordu. Ama hareket sadece ertelendi. Stratejik noktalara yerleştirilmiş bir polis kuvvetinin önlemeyeceği yeni bir plan hazırlandı. 10-11 Kasım gecesi SA'larla öteki silahlı Kampfbund grupları Münih'in hemen kuzeyindeki Forstmanninger kırlarında toplanacaktı. Ertesi gün 12 Kasım sabahı utandırıcı ateşkes antlaşmasının yıl dönümünde şehre yürünecek, stratejik noktalar tutulacak, milli ihtilal ilan edilerek Çekingen, Kar, Losow ve Zeiser bir oldu bitti karşısında bırakılacaktı. Çok önemli olmayan bir bildiri Hitler'i bu plandan da vazgeçirtti. Bir yenisini bulmak zorunda kaldı. Gazetelerde de bir ilan çıkmıştı. Kar, Münih ticaret örgütlerinin isteği üzerine şehrin güneydoğu dolaylarında büyük bir birhane olan Bauer Gerbraukeller'de bir toplantıda konuşacaktı. Tarih 8 Kasım akşamıydı. Konuşma konusu verilen ilana göre Bavyera hükümetinin programıydı. General von Lossow, Albay von Zeiser ve öteki önemli kişiler de toplantıya katılıyorlardı. İki düşünce Hitler'i acele bir karar almaya zorladı. Bunlardan biri, Kar'ın toplantıda Bavyera'nın bağımsızlığı ile Bavyera tahtına yeniden Wittelsbach'ı getirdiğini ilan etmesi ihtimaliydi. 8 Kasım'da Hitler bütün gün boşuna Kar'ı görmeye uğraştı. Kar randevuyu ertesi güne bırakmıştı. Bu tutum Nazi liderinin şüphesini daha da artırdı. Kar'dan önce hareket etmeliydi. Hitler'in düşündüğü ikinci nokta da şuydu. Bauer Gerbraukeller'deki toplantı 4 Kasım'da kaçırılan fırsatı yeniden yaratmıştı. Üç yönetici bir araya geldiklerinde tabanca tehdidi altında Nazilerin ihtilaline katılmaya zorlanabilirlerdi. Hitler hemen harekete geçmeye karar verdi. 10 Kasım seferberliği planları hazırlandı. Hücum taburları hemen büyük bira salonunda göreve hazır hale getirildi.